Ayrım 11.
Oradan buradan kente sızmış köylüler ya çarıkla ya yalın ayak dolaşırlardı. Erenköy köşklerinde getir götür işleri ararlardı. Çalışmak deyince bir anlamda aklı uşaklık gelirdi. Hali vakti yerinde aileler yoksul düşmüş uzak akrabaların bir yerlere kapılandığını duyduklarında elde yok, başta yok, çalışmayıp da ne yapsın zavallı derlerdi. Devlet dairelerinde makam sahibi olma dışında çalışmak bir anlamda ayıptı, yoksulluk işaretiydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük curcuna koptu Türkiye'de. Özellikle de 1947'de Amerikalıların kara yolları seferberliğini başlatmasından sonra. O döneme kadar kara yollarının yapımına karşı çıkmak bir strateji gereğiydi. Bu tür yollar yapılırsa düşman rahat girebilir içerilere türünden. Oysa askeri görüntülü gerekçenin asıl altında yatan sorun köylerin kentlere akmamasıydı. Amerikan dostluğuna iyice dümen kırıldıktan sonra ilk seferberlik karayollarında ilan edildi. Kentlerde pıtrıklaşan gecekondularla toplumda müthiş bir harmanlama başladı. Otobüs, kamyon, özel araba piyasası ile benzin piyasası iyice genişledi. Askeri kanadada Amerikan yardımları akmaya başladı. Bu değişimin ülke yönetimine etkisi de büyük oldu. Kasaba ve hatta köyleriyle taşra, Ankara'yı ele geçirme yarışına girişti. Ne var ki birden hazırlanan bu toplumsal devinimde endüstri aşamasına bir türlü geçilemiyor, köyler kentleşeceğine kentler köyleşiyordu. Ve siyasal demagojiler ya hamasi ya mistik abartmalarla aklın, mantığın ve izanın çok dışına sürükleniyordu. Devlet yapısı kendi kadrolarının oligarşisine göre biçimlenmiş olan kabuk devlet yapısıydı. Kitlelere hizmet vermek için tutarlı bir örgütlenmenin dinamiğini yaratan teknik devlet modelini Türkler bilmiyorlardı. Onların her şeyi devletten bekleyip devleti kutsal görmeleri, her şeyi padişahtan bekleyip padişahı kutsal görmelerinin uzantısıydı. Siyasetçiler de bir güzel sömürüyorlardı kitlelerdeki bu ortaçağ koşullanmasını. Soğuk savaş bittikten ve askeri alanda süngü gücünün önemi buhar olduktan sonra kentleri ele geçirmiş olan eski zamanlardan kalma Alaturka kasaba anlayışı ne kendi değer yargılarını değiştirebildi ne de anlatım biçimini. Ve toplumda parsel parsel kültür çatlamaları başladı. Şimdi de bu çatlamaların eroin kaçakçılığıyla siyasal ve parasal cinayetlerden medet ummaya kadar uzanan alt düzey kurnazlıklar albümünü yaşıyoruz. Bu hengame nasıl düze çıkar? Evrensel kent birikimlerine sahip çağ standartlarına uygun kadroların inisiyatifi ele geçirmesiyle. Toplumsal iç dinamikler böyle bir çözümü sağlayabilir mi? Gönül sağlamasını ister, yoksa dış dinamikler doldurur o boşluğu. Alman TV'lerinde üstünde eroin şırıngasıyla gösterilen Türk bayrağı bunun ilk adımıdır. 23.2.1997. Kabuk devlet görüntüsünden teknik devlet yapılanmasına geçmedikçe. Sevgili Tınasitiz'den öğrendiğime göre bir uçak 300 bin parçadan oluşuyormuş. Acaba bizim F-16'lar kaç bin parçadan oluşuyor? Herhalde bu parçaların tümünü de Türkiye üretmiyor. Öyleyse nereden alıyor? Herhalde Amerika Birleşik Devletleri'nden. Çekiç güce hayır dediğinizde bu parçaların da verilmesi yahut satılması durdurulursa hava kuvvetleriniz zor duruma düşmez mi? Ne Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılır bu tür konular ne de Türk kamuoyunda. Ve önüne gelen nişansız patlatır palavrayı. Şayet Türklerin de tıpkı Yunanlılar gibi, İtalyanlar gibi, Fransızlar gibi Marksist kökenleri tarihe uzanmış gerçek bir sosyalist partisi bulunsaydı, yerli politikamız dünyaya parmak ısırtıracak ölçüde bir yalan ve demagoji panayırına bu kadar dönüşmezdi. Bakıyoruz bağımsızlık edebiyatı yine gündemde. Her fırsatta Batı'nın güdümünde olup olmadığımızın sorgulanması yapılmak isteniyor. Kendi ülkesini hazineden geçinenlerin gizli bir iç sömürgesi durumuna getirmiş olan kabuk devletler, hukuksal bir tutarlılık platformunda halka servis vermek için örgütlenmiş olan teknik devletlerin güdümünden kurtulamazlar. Öncelikle de hem bütçeleri hem dış ticaret dengeleri boyuna açık verdiği ve boyuna dışarıya borçlanmak zorunda kaldıkları için kurtulamazlar. İnsanların %80'i mesleksiz, toplam üretimleri de çok düşük olduğu için kurtulamazlar. Hazineden geçinenlerin ekonomide sürdürdükleri aşırı çarçuru gözlerden saklamak için evrensel hukuka yan çizmelerinden ve insan haklarını alabildiğine çiğnemelerinden ötürü kurtulamazlar. Kabuk bir devlet olgusunu teknik bir devlet yapılanmasına dönüştüremiyorsanız, bağımsızlık edebiyatının rüzgarlarıyla da yelkenlerinizi kolayından şişiremezsiniz. Ne uluslararası bilgisayar ağları içinde bir ağırlığınız bulunur, ne uydulardan sağlanan bir enformasyonunuz, ne de sınırlarla denizleri milimetrik denetleyen radar kalkanlarınız. 300 bin parçadan oluşan bir uçağın dışa bağımlı parçaları gönderilmediğinde apışıp kalırsınız ve herhangi bir yaptırımcılığı da kullanamazsınız. Yeryüzündeki 47 İslam ülkesinin tümü de böyle bir durumdadır. Sorun İslam dünyası, Hristiyan dünyası sorunu değildir. Orta Doğu ülkeleri, Batı kulübü sorunu da değildir. Batının güdümünde olup olmama sorunu da değildir. Sorun kabuk devlet olmakla teknik devlet olmak arasındaki sorundur. Ve bu sorun en temel konuları gündem dışı bırakıp boyuna palavra sıkmakla çözümlenemez. Bilmem hatırlar mısınız, Soğuk Savaş yıllarında bizden başka kimse bağımsızlıktan söz etmiyordu. Savunma güçlerinin %95'i bol yardım karşılığında NATO'ya lehimlenmişti. O tarihlerde uzun menzilli füzelerini yeterince geliştirememiş olan Amerika, Sovyet sınırları dibinde kendiliğinden sunulmuş bir insan deposuna az çok bir gereksinme duyuyordu. Biz ise bu ölçüde bir bağımlılığı eleştirmek istiyorduk. Ama hem mecliste dokunulmazlığımız kalkıyor hem de durmadan mahkemelere veriliyorduk. Devletin başı Cevdet Sunay da böylesi bir bağımlılığı mantıksal göstermek için demeçler carlatıyordu. Donumuza kadar her şeyimizi Amerika veriyor diye. Clinton Amerikası aynı Amerika değildir. Clinton'ın bizzat kendisi Vietnam savaşlarını protesto etmek için savaşa katılmamıştır. Ayrıca Clinton'ın kendi ülkesini kendine gizli bir iç sömürge yapmış Saddam tipi kabuk devletlere de hiç sempatisi yoktur. Uzaktan sezdiğimiz kadarıyla kendi halkını ezen kabuk devletlerin teknik devletlere dönüşmesini istemektedir o da. Şimdi bu aşamaya karşı çıkıp kendi halkını sömüren bir kabuk devlet olarak kalmak için bağımsızlığı bahane etmenin anlamı mı vardır? Bir kez daha tekrarlayalım. Kabuk devlet olmaktan çıkıp teknik devlet yapılanmasına geçmedikçe ikide bir bağımsızlık edebiyatına abanmak, fasa fisoyla çelik çomak oynamaktan ibarettir. 1-8-1996 21. yüzyıl büyük depremlerle geliyor. 21. yüzyıl Fransız ihtilalinden daha köklü bir depremle yaklaşıyor. Teknolojik gelişme sınıf farklarını eritmeye başladı. 150 yıl önce müzik dinlemek en büyük lükstü. Radyoyu yahut televizyonu açınca müzik dinleyemezdiniz. Ne kaset çalarlar vardı, ne CD'ler. Müzik dinleyebilmek için ya kendin bir müzik aleti çalmak zorundaydın yahut da büyük salonlu bir evde büyük paralarla müzikçi çağırmak zorunda. Sokak müzikçileri 3-5 kuruşluk paralarla insanların müzik duyma gereksinmesini karşılamaya çalışırlardı. Müzik dinleyebilmek olağanüstü bir lükstü 150 yıl önce. Bugün yoksul olduğu için müzik dinleyemeyen tek bir kişi bile yoktur yeryüzünde. 20. yüzyıl sermaye proletarya çatışmaları ve demokratik bir terazilenmede bir uzlaşma ortamı yaratma çabalarıyla geçti. Şimdi bu denklem bozuluyor. Teknolojik gelişme kol gücüne olan eski gereksinmeyi gitgide sıfırlıyor. Bugünkü üretimi eski Mısır dönemindeki köleler sömürüsüyle yapmaya kalksaydık 300 milyar köle kullanmamız gerekecekti. Enerji kaynaklarıyla onları en verimli biçimde kullanma aletlerindeki değişim, insanın enerji kaynağı olarak insanın kol gücünü sömürmesi dönemini kapatıyor. Sermaye örgütlenmesi, teknoloji ve evrensellik. Bu gücün karşısında henüz hiçbir denge yok. 21. yüzyılın depremi buradan başlıyor. Bugün yeryüzündeki altın beyinleri saptamak ve dilediğin bir strateji içinde kullanmak o kadar kolay ki. Hindistan, Çin, Malezya. Oralarda kimlerin ne kadar değeri olduğu bilinmiyor mu? Bir başka görüntü, parayı nereden, nasıl buluyorsun sorusunun bir kıyıya itilmesi. Parayı bul da nasıl bulursan bul oportunizmi dünyayı kaplamadı. Fransız dostlarım böylesi sınırsız bir sorumluluğu etika ile disipline etmek gerektiğini söylüyorlardı. Etika yani kendi iç disiplinini kullanabilmek yani ahlak. Eski Yunan düşünürleri çok yoğunlaşırlardı etika üstünde. Bugün geldik yine etikaya geldik. Sermaye proletarya dengesi bozulunca kazanç ve tüketim sınırsızlığı yarışının denetlenmesini kişinin kendi iç disiplininden beklemeye muhtaç oluyoruz. Fransız dostlarıma bu dengenin yine teknolojiyle kurulabileceğini söyledim. O da saydamlıktır. Parayı nereden, nasıl kazanıyorsun sorusunun dünya bilgisayarlarına yansıyacak saydamlığı. 21. yüzyıl büyük bir depremle geliyor. Dengeleri bu kez yine teknoloji kuracaktır. Türkiye'nin gündemine henüz girmeyen konulardır bunlar. Gerçi Türkiye'de parayı kazan da nasıl kazanırsan kazan dalgalanmasının içindedir. Bunun bedeli de bebek ölümlerinden trafik kazalarına ve Güneydoğu yahut Kürt sorununa kadar çok ağır ödenmektedir. Bütün bu keşmekeşi etika ile disipline etme olanağı da yoktur. Bir de yeryüzü sermayesiyle örgütlenme gücü var. İster buna çok uluslu şirketler deyin, ister yasa dışı parasal ve ölümcül eylemler deyin. Karşısında herhangi denge ağırlığı bulunmayan bir güç. Bu gücün kendi kendisini ahlak hatırına disipline etmesi olanak dışıdır. Sadece berraklık dengeleyebilir bu gücü. 9-10-1996. Şayetler Fantazisi. Haydi gelin bugün de şayet öyle olsaydı, şayet böyle olsaydı edebiyatı yapalım. Şayet halam erkek olsaydı amcam olurdu türünden. Şayet Türkiye'de Yunanistan yahut İtalya yahut İspanya gibi Avrupa Birliği üyesi olabilseydi. Yani Türkler de Avrupa vatandaşı sayılmaya başlasaydı. Londra, Paris, Roma, Brüksel, Bonn vesaire gibi Batı başkentlerin havaalanlarına indiklerinde pasaport ve vize kontrolü yapılan külüstürler kapısından değil de AB üyesi olanlara ayrılmış Avrupa vatandaşlarının kapısından ellerini kollarını sallaya sallaya rahatça geçebilselerdi. Külüstürler kapısında kuyruğa giren Orta Doğu yahut Afrika ülkelerinin insanlarına kim bilir nasıl şöyle tepeden şişinerek bakarlardı. Herhalde o zaman ellerinde iple bağlı kamış sepet yahut naylon torba yerine şık deri çantalar taşımayı da yeğlerlerdi. Tabii şayet Avrupa Birliği'ne girebilmiş olsaydık. Şayet yarım yüzyıla yakın soğuk savaş yılları boyunca kitap yasakları, yazar ve sanatçı tutuklamalarıyla beyinsel gelişmeleri ve sınıfsal örgütlenmeleri kısıtlamasaydık. Yunanistan'daki gibi, İtalya'daki gibi, Fransa'daki gibi bizde de sosyalist ve komünist partileri şayet özgür olsaydı. Şayet kendimizi onlardan daha az gelişmiş saymasaydık ve onlardan daha çok bağlılık kanıtlamaya koşullanmasaydık Washington'a. Şayet militarizmle dalga geçen güldürü filmleriyle piyeslerine hoşgörü gösterebilseydik. Şayet tüm vatandaşları çiroz hevenkleri gibi sıradanlaştırma ve gelişmiş yetenekleri söndürüp budama kafasızlığına düşmeseydik. Toplumların kalitesinde sıra dışı sayılanların etkisini algılayabilecek kadar bir beyin kıvrımı derinliğimiz olabilseydi. Şayet değişik alanlardaki tüm dünya yayınlarının Türkçe'de de bir çevirisi bulunabilseydi. Şayet ülke topraklarının kadastrosunu çıkarabilsek ve hiçbir işe yaramayan %50'lik bölümünün ay yüzeyine benzeyen ıssız, çorak, kayalık ve dağlık görüntüsünü kamuoyunun gözleri önüne serebilseydik. Sonra da tartışabilseydik buraları nasıl değerlenebilir diye. Şayet nüfusun %80'i mesleksiz olmasaydı. Şayet mesleği olmayan kişiler devlet kadrolarına alınmasaydı. Şayet önemli kişiler aynı zamanda değerli, değerli kişiler de aynı zamanda önemli olabilseydi. Ve değerin ölçüsü dünya jürisine sunulan mesleksel üretimler olsaydı. Şayet duygusal onurların yanında beyinsel onurlar da manyetikleşmiş olsaydı. Pazar günü bayrak asmayı unutmuş bir postaneyi gündeme getirme ölçüsünde Batı başkentlerinin girişlerinde külüstürler kapısından geçmeyi içimize sindiremeseydik. Sindiremeseydik içimize yaşam kalitesi sıralamasında Yunanistan'ın bile 43 ülke gerisinde kalmayı. Şayet ipe sapa gelmez martavallarla halk kitlelerini düz ayak hipnozların yoksul robotları durumuna düşürmeseydik. Şayet önemli mevkilere ancak martaval merdivenleriyle çıkılabileceğini inandırmasaydık kimseyi. Şayet 6000 ton olduğu söylenen yastık altı altınları girebilseydi ekonomik dolaşımın içine. Şayet. Din, dil ve ırk ayrımlarının bittiği bir dünya vatandaşlığı için şimdiden hazırlamaya başlayabilseydik kendimizi. 3 yıl sonra 21. yüzyıla 21. yüzyıllı gibi girebilseydik. Mutlu olmaz mıydınız? 26-3-1997. Değişik. Saat gece yarısını çoktan geçmişti. Ön tarafında çay, kahve, meyve suyu, içki içilen, arka tarafındaki beyaz örtülü masalarda da pahalı yemekler yenen lokantada pek kimse kalmamıştı. Dışarısı soğuk ve ıslaktı. Garsonlar camakanlı ön bölümdeki iskemleleri masaların üstüne ters koyup yerleri silmeye hazırlanıyorlardı. O iç tarafta tek başına oturmuş, parmaklarını önündeki kağıtlar üstünde gezdirerek hafif bir sesle arya söylüyordu. Boylu poslu ve şişmancaydı. Kabarıkça taranmış saçlarının bakımlı mı, bakımsız mı olduğu hemen anlaşılmıyordu. Yüzü güzelce ve çocuksuydu. Göz kapakları kapalı gibiydi. Kirpiklerinin arasından sadece iki ince çizgi görünüyordu. Parmaklar kağıtların üstünde dolaşıyor ve o lokantada dahi ertesi günkü konserine hazırlanıyormuşçasına aryasına pes perdeden devam ediyordu. Bir ara göz kapakları açıldı. Kirli sulu mavi iki ıslak leke gibiydi gözleri ve göz bebekleri yoktu. Sonra bir kez daha rastladım ona. Bir ikindi üstüydü. Aynı lokantada kapıya yakın bir yere oturmuş yün örüyordu. Besbelli ki el yordamıyla görmeden örüyordu. Ama örüyordu ve sanki görüyormuş gibi örüyordu. Göz kapakları yine kapalıydı. Kirpiklerinin arasında önüne bakan sadece iki çizgi vardı. Görenler dünyasını kendi karanlıklarıyla paylaşmak ve herkes gibi yaşadığını herkese kanıtlamak iddiasında gibiydi. Güzelce ve çocuksu yüzdeki ciddiyette bunun gizli inadı, üstü örtülü bir yontu gibi duruyordu. Çeyrek yüzyıl önce ona bir Tebriz öğlesinde rastlamıştım. Çarşafıyla bir duvar dibine bağdaş kurmuş, sallanarak dileniyor, çarşafının içinden eskiyip kırış kırış olmuş elini uzatıyordu. Yüzünde peçe yoktu ve yüzü de kırış kırıştı. Fakirem, acizem, nahoşem diye başlayan Farsça şiirler söylüyordu. Ne dediğini duymak için gülümseyerek yanına doğru eğilmiştim ve gözlerini görmüştüm. Işığını yitirmiş, mavi halkalı yorgun siyah gözlerdi. Mavi halkalı yorgun ama iri siyah gözler. O gözlerin gençliğinde ilk sevdiği erkeğe nasıl baktığı geçmişti aklımdan. Şimdi dünyaya karşı kayıtsızlıkla kendi çaresizliklerinin mahzunluğunu yaşıyorlardı. Çarşafın içinden eskimiş, kırış kırış bir el uzanıyor ve şiir sürüp gidiyordu. Fakirem, acizem, nahoşem. Bir kulepçide garsonluk ediyordu. Saçlarına kadınsı bir hava vererek arkaya doğru uzatmıştı. Parmaklarında çeşit çeşit yüzükler, kulağında da inci taklidine benzer yapıştırma bir küpe vardı. Ayağını siyah bol bir broton şalvarı giymişti. Eşcinselliğini göstermenin doğallığına inanmış olarak müşterilere nazikçe gülümsüyor ve masalara servis yapıyordu. Gözleri ne erkek ne de kadın gözleriydi. Ne sert, ne ışıklı, ne yitik, ne ürkek, hiçbir anlam taşımıyor gibiydiler. İnsanlar da onunla konuşurken herhangi bir şaşırma ve ayıplama esintisi vermemek için bakışlarını anlamsızlaştırıyorlardı. Hiçbir şeyi fark etmiyormuş gibi bakan anlatım dışına düşmüş gözler. Uzun saçlı, şalvarlı, yüzüklü ve küpeli garson. Hastane yataklarından bakan gözler dürperticidir, lokanta vitrinlerine bakan kimsesiz çocuk gözleridi. Yüzüne azıcık dik bakıldığında bakışlarını hemen başka yere kaydıran genç kadın gözleri. Sarhoşların süzük gözleri. Öfkeyle çıldırıp zebanileşen gözler. Her birini bir portre üstünde anlatmaya kalksak kim bilir kaç cilt doldurmak gerekirdi. 22.11.1986. Ne mutlu 21. yüzyıllıyım diyene. Artık iyice anlaşılıyor ki önümüzdeki yüzyıl harika bir yüzyıl olacak. Sınırlarla bayrakların eski önemi bir hayli hafifleyeceği için devlet kavramıyla vatan, millet nutukları arkasına saklanılarak yapılan bir yığın soygun ve kanlı eziyet yavaş yavaş ortadan kalkacak. Arjantin'den Alaska'ya, Guatemala'dan Formosa'ya kadar devletler arası dengeler yerine bireylerin yarattığı ortak değer kümelenmelerine göre yeni ve evrensel bir yaşam platformu biçimlenecek. Örneğin doktorlar ne Fransız ve Katolik, ne Alman ve Protestan, ne Türk ve Müslüman sayılacak. Önce doktor sayılacak. Dünyanın diledikleri yerlerinde diledikleri gibi çalışan doktorlar, bir başka anlatımla dünya vatandaşı olmuş doktorlar. Kazançları doğdukları ülkelerin olanaklarıyla sınırlı kalmayacak. Bilgi, donatım ve çalışma alanları da öyle. Böylece iyi doktor, kötü doktor ayrımları aşılacak, zengin doktor, yoksul doktor ayrımları da. Önümüzdeki yüzyılın yaratacağı mucizeleri hayal etmek kolay değil. Norveç'te doğmuş birinin aynı zamanda sanki Filipinliymiş gibi Filipinler'de, sanki İtalyanmış gibi İtalya'da, sanki Türkmüş gibi Türkiye'de özgürce yaşama hakkına sahip olmasını benimsemeye henüz hazır değiliz. Ama gelecek yüzyılın sonuna doğru eski devletlerden her birinin artık sadece kendi vatandaşlarına değil, dünyadaki herkese ait olduğu anlayışı çok çabuk benimsenecektir. Böylece ne Afganistan'ın eğitim sorunu kalacaktır, ne Türkiye'nin sağlık sorunu. Çünkü arz küresinin içinden geçecek füze trenler, birbirine en uzak yöreler arasındaki ulaşım zamanını en çok bir saate indiriverecektir. O trenler uzayda gider gibi, havası boşaltılmış tünellerden saate 45 bin kilometre hızla gidip gelecekler. Antalya ile Londra arası 20 dakikaya inecek. Bunların birer yazı ütopyası olduğunu düşünenler bugün için çoğunlukta olabilir. 90 yıl sonra İstanbul'da otururken sabahları Bombay'a kahvaltı etmeye gidenler öğle yemeğini de New York'ta yiyebileceklerdir. Böylesine küçülmüş ve sınırlı bayraklı bölünmelerden arınmış bir dünyada egemenliklerin papucu dama atılacaktır. Onların yerini üniversiteler alacaktır. Yargı ise tek bir din gibi evrensel olacaktır. Ermeni yahut Japon mahkemesi diye bir ayrım kalmayacaktır. Ne gizli işlenmiş suç olacaktır, ne suçlunun gizlisi. Yaşamakta olan insanların tüm kimliği bilgisayarları işlenmiş olacağı için sıfır yaşlarından son yaşlarına kadar tüm eylemleri de kendi kimliklerinin dökümü içinde duracaktır. Hapşırmak da buna dahildir, rüya görürken sayıklamak da.